Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 7.
Buna gerilla disiplini diyorlar dedi Anselmo. Horozu tetikten boşalt. Boşalmıştır dedi karanlıktaki adam. Baş parmağım ve işaret parmağımla yapıyorum bu işi. Bunu günün birinde sürgü kolunda çentik olmayan bir mavzerle yaparsın. Tüfekte ateş alır. Elimdeki mavzer dedi adam. Ama baş parmağımla işaret parmağının bir kavrayışı var ki tariflere sığmaz. Hep böyle boşaltırım mavzeri. Anselmo karanlığa doğru tüfek nereye çevriliydi diye sordu. Sana dedi adam. Sürgü kolunu düşürürken de. Kampa vardığınızda biri gelip nöbeti alsın söyleyin de. Çünkü anasını bellediğim midem kazınıyor açlıktan. Üstelik parolayı unuttum. Adın nedir senin diye sordu Robert Garden. Augustine dedi adam. Augustine diye tanınırım ve burada da sıkıntıdan patlıyorum. Mesajı ileteceğiz dedi Robert Garden ve İspanyolca sıkıntı anlamına gelen aburmiento sözcüğünün başka hiçbir dilde hiçbir köylünün kullanmadığı bir sözcük olduğunu düşündü. Yine de hangi sınıftan olursa olsun İspanyolların dilinden düşmeyen sözcüklerden biriydi bu. Yaklaşıp elini Robert Garden'ın omzuna koyan Augustine, ''Kulak ver bana'' dedi. Sonra elindeki çelik çakmağı çakıp tıpanın ucunu üfleyerek parıltısında genç adamın yüzüne baktı. ''Öbürüne benziyorsun'' dedi. ''Ama farklısın da. Dinle.'' Çakmağı indirip tüfeği tutarak dikildi. ''Anlat bana şu işi. Köprü işi doğru mu?'' ''Neymiş köprü işi?'' ''İğrenç bir köprüyü havaya uçurup sonra da bu dağlardan kışkışlanmak zorunda kalacakmışız. Doğru mu?'' ''Bilmem.'' ''Bilmiyorsun'' dedi Augustine. ''Ne gaddarlık. Peki öyleyse dinamitler kimin?'' Benim. Ve onların nerede kullanılacağını bilmiyorsun ha? Bana martaval okuma. Onun nerede kullanılacağını biliyorum. Zamanı geldiğinde sen de bileceksin dedi Robert Garden. Ama şimdi kampa gidiyoruz. Ananızın bilmem neyine gidin dedi Augustine. Sizin de ananız bilmem ne olsun ama işinize yarayacak bir şey söylememi ister misin? Evet dedi Robert Garden da. Eğer ananın bilmem neyi değilse diyerek bu konuşmayı süsleyen başlıca sövgü sözcüğünü o da kullandı. Bu adam, Augustine, çok açık saçık konuşuyordu. Bir açık saçık sözcüğü her ada niteleme olarak ekliyor, sonra aynı açık saçık sözcüğü yüklem olarak kullanıyordu. Öyle ki Robert Garden, doğru dürüst bir cümle söyleyebilip söyleyemeyeceğini merak etmeye başlamıştı adamın. Augustine bu sözcüğü duyunca karanlıkta bir kahkaha attı. ''Bu benim konuşma tarzım. Belki çirkindir, kim bilir, herkes kendi bildiği gibi konuşur. Dinle beni.'' Köprü umurumda değil benim. Ha köprü olmuş ha başka bir şey. Ayrıca bu dağlardan da sıkıldım. Gerekirse gitmeliyiz. Bu dağlar bana göre değil artık. Ayrılırız gerekirse onlardan. Ama sana bir şey diyeceğim. Patlayıcını iyi koru. Sağ ol dedi Robert Garden. Senden mi? Hayır dedi Augustine. Benden anasının şeyi kadar daha az hazırlıklı insanlardan. Yani diye sordu Robert Garden. İspanyolca biliyorsun dedi ciddi bir sesle Augustine şimdi. Anasının bilmem neyi patlayıcına göz kulak ol. Teşekkür ederim. Hayır, bana teşekkür etme. Malına sahip ol. Bir şey mi oldu ona? Olmadı. Yoksa böyle konuşup zaman harcamazdım boşa. Yine de sağ ol. Şimdi kampa gidiyoruz. Güzel dedi Augustine. Parolayı bilen birini göndersinler söyleyin de. Kampta görüşecek miyiz? Elbette ahbap. Hem de birazdan. Robert Garden hadi dedi Anselmo'ya. Yer yer kurşuni bir pus çökmüş olan çayırın kıyısından aşağıya doğru yürüyorlardı. Çimler ormanın çam dikenli zemininden sonra ayakların altında gürleşmişti. Çimenlerin üzerindeki çiğ ip tabanlı bez ayakkabılarından içe sızacak denli ıslaktı. Önlerinde ağaçların arasında Robert Garden mağaranın ağzı olması gerektiğini bildiği yerdeki ışığı görebiliyordu. Augustine çok iyi bir adamdır dedi Anselmo. Ağzı çok bozuktur. Hep şaka yapar ama çok ciddi bir adamdır. Onu iyi tanır mısın? Evet, çok uzun süredir. Ona çok güvenirim. Peki ya söylediklerine? Evet ahbap, bu Pablo artık iyice kötüledi. Sen de gördün ya. Peki yapılacak en iyi şey nedir? Biri patlayıcıyı sürekli korumalı. Kim? Sen, ben, kadın ya da Augustine. Tehlikeyi gören o olduğuna göre. Sence burada işler hep böyle kötü müydü? Hayır dedi Anselmo. Çok hızlı bozuldular. Ama buraya gelmemiz zorunluydu. Burası Pablo'nun ve El Sordo'nun topraklarıdır. Onların topraklarında tek başına yapılabilecek bir şey olmadıkça onlarla iş yapmak zorundayız. Ya El Sordo nasıl biridir? İyidir dedi Anselmo. Öbürü ne denli kötüyse o onca iyidir. Onun gerçekten çok kötü olduğuna mı inanıyorsun şimdi? Tüm öğleden sonra bunu düşündüm. Duyduklarımızı duyduktan sonra sanırım öyle. Gerçekten. Peki başka bir köprüden söz edip ondan ayrılmak, başka çetelerden adam toplamak daha iyi olmaz mı? Yok dedi Anselmo. Burası onun toprakları. Kımıldasan haberi olur. Onun için de çok tedbirli kımıldamak gerek. 4. Girişi asılmış bir battaniyenin kenarlarından ışık sızan mağaranın ağzına geldiler. İki sırt çantası üzerleri çadır beziyle örtülmüş, ağacın dibinde duruyordu. Robert Garden diz çöküp çantaların üzerlerini örten ıslanmış, sert çadır bezine dokundu. Karanlıkta elini çadır bezinin altına, çantalardan birinin dış cebine soktu. Deri kaplı bir küçük şişeyi çıkarıp kendi cebine attı. Çantaların ağzını kapatan madeni iliklerden geçen uzun çubuklu asma kilitleri çözerek ve her iki çantanın da tepesindeki ipleri açarak içlerine elini sokup kurcalanıp kurcalanmamış olduklarını yokladı. Çantalardan birinin dibinde pijamalara sarılı torbalardaki destelenmiş kalıplara dokundu. O çantanın bağcıklarını bağlayıp kilidi iterek kapattıktan sonra ellerini öbürünün içine sokup tahtadan eski patlatıcı kutusunun keskin dış çizgilerini, kapaklı püre kutusunu, iki teliyle yüz yuvarlak çevrelenmiş küçük silindirleri, çocukken yabanıl kuş yumurtası koleksiyonunu paketlercesine özenle paketlemişti bunları da, hafif makineli tüfeğin namludan sökülüp deri ceketine sarılmış olan kundağını, büyük sırt torbasının iç ceplerinden birindeki iki madeni başlıkla beş fünyeyi, öbür cepteki küçük bakır tel kangallarını, kocaman yalıtılmış ince tel kangalını yokladı. Tellerin bulunduğu çantada kerpetenine ve kalıpların ucunda delik açmaya yarayan iki tahta bize dokundu. Sonra da en son iç cepten Gozun karargahından aldığı kocaman Rus sigaraları kutusunu çıkardı. Çantanın ağzını iyice bağladı. İterek kilidi kapattı. Cep kapaklarını tokaladı, sonra da çantaların üzerini yeniden çadır beziyle örttü. Anselmo mağaraya girmişti. Robert Garden mağaraya gitmek için ayağa kalktı. Sonra yeniden düşünüp çantaların üzerindeki çadır bezini kaldırdı. Bir eline birini, birine de ötekini alıp onlarla birlikte mağaranın girişine doğru yürüdü. Zorlukla taşıyabiliyordu çantaları. Birini yere koydu, battaniyeyi yana çekti, sonra başını eğip deri omuzluklarından tutup taşıdığı çantalarla mağaraya girdi. Mağaranın içi sıcak ve dumanlıydı. Bir duvar kıyısında upuzun bir masa duruyordu. Masanın üzerinde bir şişeye sıkıştırılmış don yağından bir mum vardı. Masada Pablo, tanımadığı üç adam ve bir de çingene Rafael oturuyordu. Mum ışığı adamların ve masanın sağında ayakta dikilen Anselmo'nun arkasındaki duvarda gölgeler oluşturuyordu. Pablo'nun karısı mağaranın köşesindeki üstü açık ocakta yanan kömür ateşinin üzerine inmişti. Kız da onun yanında diz çökmüş, demir bir tencereyi karıştırıyordu. Kız tahta kaşığı tencereden çıkarıp eşikte duran Robert Garden'a baktı. Robert Garden ateşin yalazlarından kadının ateşi körüklediğini, kızın yüzünü, kolunu ve kaşıktan demir tencereye düşen damlaları gördü. Pablo, ''Nedir ellerindekiler?'' dedi. ''Eşyalarım'' dedi Robert Garden. Çantalarını mağaranın ağzına doğru masadan uzak bir yere koydu. ''Dışarının nesi var?'' diye sordu Pablo. ''Karanlıkta biri basabilir üzerlerine'' dedi Robert Garden. Sonra gelip sigara kutusunu masanın üzerine koydu. ''Burada, mağaranın içinde dinamit istemiyorum'' dedi Pablo. ''Ateşten çok uzakta'' dedi Robert Garden. ''Sigara alsana.'' Baş parmağının tırnağını kapağında kocaman renkli bir savaş gemisi figürü olan kağıt kutunun yanında dolaştırdı. Sonra da kutuyu Pablo'ya doğru iteledi. Anselmo onu ham deri kaplanmış bir tabure getirdi. Robert Garden tabureye oturdu. Pablo bir şey söyleyecekmiş gibi ona baktı, sonra sigaralara uzandı. Robert Garden sigarayı öbürlerine doğru itti. Daha onlara bakmıyordu. Ama birinin sigara aldığını, ikisinin almadığını fark etti. Tüm dikkatini Pablo'nun üzerinde toplamıştı. ''Ne haber Çingene?'' dedi Rafael'e. ''İyidir'' dedi Çingene. Robert Garden içeri girdiğinde kendisinden söz etmekte olduklarına kalıbını basabilirdi. Çingene bile tedirgindi. ''Yeniden yemek yemene izin verecek mi?'' diye sordu Çingene'ye Robert Garden. Çingene, ''Evet, niye vermesin ki?'' dedi. Öğleden sonraki dostça şakalaşmalarından eser bile kalmamıştı. Pablo'nun kadını bir şey söylemedi. Ateşteki kömürleri körüklemeyi sürdürüyordu. Robert Garden, Augustin diye biri yukarıda sıkıntıdan öldüğünü söylüyor dedi. Sıkıntıdan kimse ölmez dedi Pablo. Bırak azıcık ölsün. Robert Garden öne doğru masaya abanıp ellerini masanın üzerine koyarak şarap var mı diye sordu. Yüzü bir karış, az kaldı dedi Pablo. Robert Gardner öbür üçüne bakmasının nerede durduğunu anlamaya çalışmasının daha iyi olacağına karar verdi. Öyleyse bir bardak su içeyim bari. Hey sen diye seslendi kıza, bana bir bardak su getir. Kız ağzını hiç açmayan, işittiğini gösteren bir harekette de bulunmayan kadına doğru baktı. Sonra içi suyla dolu bir kazana gidip bir kupayı içine daldırarak ağzına kadar doldurdu. Masaya getirip Robert Garden'ın önüne koydu. Robert Garden kıza gülümsedi. Aynı zamanda da tabancasını kemerinde istediği yere getirmek için karın kaslarını içine çekti ve taburesinde azıcık sola kaykıldı. Elini kıç cebine götürdü. Pablo onu gözlüyordu. Hepsinin de kendisini gözlediklerini biliyordu Robert Garden. Ama o yalnızca Pablo'yu kolluyordu. Eliyle kıç cebinden deri kaplı küçük bir şişe çıkardı. Şişenin kapağını açtı. Sonra da kupayı kaldırarak suyun yarısını içti ve şişedekini bardağa ağır ağır döktü. Kıza, sana çok ağır gelir, yoksa verirdim biraz dedi ve yine gülümsedi. Pablo'ya, sana da ikram ederdim ya, çok az kalmış dedi. Anasondan hoşlanmam dedi Pablo. İçkinin kokusu tüm masaya yayılmıştı. Pablo kokusundan içkinin ne olduğunu hemen anlamıştı. Bu iyi dedi Robert Garden. Çünkü çok az kaldı. Nedir bu diye sordu çingene. Bir ilaç dedi Robert Garden. Tatmak ister misin? Neye yarar? Her şeye dedi Robert Garden. Her derde devadır. Bir sıkıntın varsa şıp diye keser. Bir tadayım öyleyse dedi çingene. Robert Garden kupayı ona doğru iteledi. Şimdi suyla iyice karışmış olan içki süt gibi bir renk almıştı. Çingenenin bir yudumdan fazla almayacağını umuyordu. Çok az kalmıştı. Bir bardağı, akşam gazetelerinin, tüm eski kafe günlerinin, bu ayda şimdi tomurcuklanmış olması gereken tüm kestane ağaçlarının, bulvarlarda ağır ağır dolaşan kocaman atların, kitapçı dükkanlarının, gazete kulübelerinin, galerilerin, Park Montsorius'un, State Buffalo'nun, Beat Camont'un, Garanti Trust şirketiyle Ile de la Cité'nin, Foyot'unun eski otelinin, akşamları gevşeyip kitap okuyabilmenin yerini alıyordu. Tüm hoşlandığı ve unuttuğu bu şeyler, şu donuk, acı, dili uyuşturan, beyni yakan, mideyi ısıtan, düşünceyi değiştiren kimyasal sıvıyı tattığında birer birer geri geliyordu. Çingene yüzünü buruşturup bardağı geri verdi. Anason kokuyor ama safra gibi acı dedi. Böyle bir ilacı içmektense hasta yatmak daha iyi. Pelin otu o dedi adama Robert Garden. Bunda gerçek pelin vardır. Sözde insanın beynini çürütürmüş ama ben inanmıyorum buna. Yalnızca insanın düşüncelerini değiştiriyor. Suyu ağır ağır dökmen gerek içine. Her defasında birkaç damla. Ama ben onu suya döktüm. Alay ettiğini anlayan Pablo, neden söz ediyorsun dedi öfkeyle. Robert Garden, ilacı anlatıyorum dedi ona ve sırıttı. Madrid'de satın aldım. Son şişeydi, beni 3 hafta götürdü. Koca bir yudum aldı bardaktan. Dilinin üzerindeki o güzelim uyuşmayı duyumsadı. Pablo'ya bakıp yeniden sırıttı. İşler nasıl diye sordu. Pablo karşılık vermeyince Robert Garden masadaki öbür 3 adama dikkatle baktı. Birinin kocaman, yayvan bir yüzü vardı. Kırılıp düzleşmiş bir burunla Serrano salamına benzeyen esmer bir yüz. Dudakların arasında çaprazlama duran uzun ince Rus sigarası bu yüzü daha da yassı gösteriyordu. Kısa kırçıl saçları, hafif uzamış kırçıl sakalı vardı adamın. Herkes gibi o da boyundan düğmelenen siyah köylü gömleği giymişti. Robert Garden ona bakarken o gözlerini masaya dikmişti. Gözlerini hiç kırpmadan, kırpıştırmadan bakıyordu. Öbür ikisinin kardeş olduğu besbelliydi. Birbirlerine çok benziyorlardı. İkisi de kısa boyluydu, tombalaktı. Koyu renk saçları, alınlarının başladığı yerde bitiyordu. Koyu renk gözlü, yağız adamlardı. Birinin alnında, sol gözün üzerinde çaprazlama bir yara vardı. Robert Garden onlara baktığında, onlar da kendisine gözlerine hiç kırpmadan bakıyorlardı. Biri 26 ya da 28 yaşlarında görünüyordu. Öbürü de ondan olsa olsa 2 yaş daha büyük olabilirdi. Kardeşlerden alnında yarası olan, ''Neye bakıyorsun?'' diye sordu. ''Sana'' dedi Robert Garden. ''Açıkta bir şey mi gördün?'' Hayır dedi Robert Garden. Bir sigara alır mısın? Adam niye olmasın dedi. Daha önce sigara almamıştı. Öbüründekilere benziyor bunlar. O tren içindeki adamın sigaralarına. Tren içinde var mıydın? Hepimiz vardık dedi kardeşlerden biri sakin bir sesle. İhtiyar dışında hepimiz. İşte şimdi böyle bir iş yapabiliriz dedi Pablo. Bir tren işi. Yapabiliriz dedi Robert Garden. Köprüden sonra. Pablo'nun karısının ateşi bırakıp onları dinlemeye başladığını görebiliyordu. Köprü sözcüğünü söyledikten sonra herkese bir suskunluk çöktü. Bile bile köprüden sonra dedi yine. İçkisinden bir yudum aldı. Konuyu ben atabilirdim ortaya diye düşündü. Her neyse işte açılıyor.
Ayrım sonu.